TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Engelli Koşu.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 12.06 dakika geçerken İzmir Radyosu'ndan sizlere ulaştığımız Engelli Koşu programı başlıyor. Programı hazırlayan Ahmet Büyükçılhacı, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve programı sunan ben Sıla Kaya. Engelli Koşu'ya hoş geldiniz. Bir koşudur yaşamak ve zordur nerede, ne zaman, nasıl sonlanacağını bilemediğimiz bu koşu. Düşmek, kalkmak ve koşuya yeniden başlamak boynumuzun borcu. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Bir gerçekte kimileri daha zor yaşar bu koşuyu. Bir elmayı kavrayamamak ne demektir? Denizi görememek ya da merdivenlerin koca bir dağa dönüştüğünü hissetmek. Üstüne üstlük etrafınızdakilerin o garip, o tanımlanamaz bakışlarını, öteki olmanın dayanılmaz sancısını. Zor işte, gerçekten zor engelli olmak. Ama insan umuttur, umut emektir ve yaşama umuduyla büyür günlere verilen emek. Onların bizden istediği yalnızca destek olmamız, gücümüz yettiğince ellerinden tutmamız, kendilerine kapılar açmamız. Bu düşünceyle oluşturduk programımızı. Amacımız engellinin ve engelli yakınlarının yanında olmak. Yaşadıkları zorlukları, sorunları elimizden geldiğince duyurmak, uzmanların önerileriyle sorularına cevaplar bulmak. Ne duygu sömürüsü yapmak, ne de her şeyi toz pembe göstermek istiyoruz. Engelliyi öteki olmaktan çıkarmak, onları görmezden gelmeyi engellemek. Kısacası toplumda farkındalık yaratmak. Programımızın en temel amacı. Engelli Koşu başlıyor. Birlikte koşmaya hazır mısınız?
Hiçbir şey kalmasa da, hiçbir şey arzuladığın gibi olmasa da, beklediklerin umduğun gibi çıkmasa da, gene de amacın olmalı yaşamak. Sevdiklerin seni yüzüstü bıraksa da, duyup gördüklerinden dehşete kapılsan da, hayallerinin tümü bir anda yıkılsa da, gene de amacın olmalı yaşamak, yaşamak. Yüz yüze teke tek acılarla yaşamak, başka neden beklemeden yaşamak, yaşamı sadece severek yaşamak, yaşamak. Yüz yüze teke tek acılarla yaşamak, başka başka ne der beklemeden yaşamak. Yaşamı sadece severek yaşamak.
Müzik engel dinlemez.
Sevgili dinleyenlerimiz, müzik engel dinlemez diyoruz ve konuğumuza hoş geldiniz diyoruz. Müzik yazarı, emekli profesör Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız?
Sağ olun. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Sohbetimize geçeceğiz ama önce ben dinleyicilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bize ulaşmaları için iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, 0232 444 2401 telefon numaramız. Bugün programımızın içinde bize ulaşmak isterseniz, özellikle ilerleyen bölümde yasalar engel değil köşemiz olacak. Avukatımız Cafer Tüzün bizlerle olacak. Ona sorularınızı iletmek isterseniz bu numarayı kullanabilirsiniz. 444 24 01. Bunun dışında sadece program süresince değil her zaman bize ulaşabileceğiniz engellikoşu@trt.net.tr elektronik posta adresimizi de hatırlatmak istiyoruz sizlere. Bizlerle deneyimlerinizi, düşüncelerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Evet, Sayın Kütahyalı, bugün görme engelli besteci Kadri Çelebi'de.
Kadri Çelebi, evet.
Değil mi?
17. yüzyıla gidiyoruz.
Hı hı.
Dostlarımızı 17. yüzyıla götürüyoruz. Ve İstanbul'da bir bestecimiz var. Ama Kadri Çelebi veya evet. Kadri Efendi.
Evet.
Olarak anılıyor. Ama birçok bestecimizde olduğu gibi, özellikle 17. yüzyıl bestecilerde olduğu gibi, Kadri Çelebi'nin de yaşamı pek fazla bilinmiyor. Rahmetli hocamız Ruşen Kam'ın bir radyo konuşmasında verdiği bilgiye göre Kadri Çelebi İstanbul'da yaşıyor. Bir İstanbul çocuğu. Çok güzel şarkı söylüyor. Güzel sesi var. Besteler yapıyor. Bunlardan maalesef ancak 3 tanesi benim bildiğim kadarıyla gelebilmiş günümüze.
Hı hı.
Bu Türk müziğinin acı bir yazgısıdır. Birçok yapıt zaman içinde kayboluyor. Çünkü nota yazısı yok. Kulaktan kulağa öğreniliyor her şey.
Evet.
Ancak 18. yüzyılın sonlarında Hamparsum Limoncian adında bir Ermeni besteci, 3. Selim'in, ki o da bestecidir, emriyle bir nota yazısı icat ediyor. Tabii Batı'da çok mükemmel bir nota yazısı var, biliyorsunuz o zaman bile.
Hı hı.
Şimdi de öyle tabii. Onu niye almıyorlar da özel bir nota icat ediyorlar? Bu düşündürüyor insanı tabii. Ancak o zaman kulaktan kulağa gelen yapıtlar notaya yazılabilmiş.
Evet.
Kadri Çelebi aynı zamanda bir ozan, fedai mahlasıyla şiirler de yazıyor. Yalnız burada bilgimiz bu kadar ama Kadri Çelebi'nin biraz sonra dinleyeceğimiz yapıtında ve Nikriz Yürük Semaisi'nde bizi düşündüren çok güzel buluşlar var. Biliyorsunuz klasik yapıtlarımızda ağır semai, yürük semai gibi türlerde şiirin içine besteci terennüm dediğimiz bölümler ekliyor.
Evet.
Yani bunlar işte yellelli, yelelelli, tennenli gibi anlamsız hecelerden oluşuyor.
Hı hı.
Kadri Çelebi bunu yapacağına terennümün içine bazı anlamlı seslenişlerle şiire yakın cümleler koyuyor. Örneğin dinleyeceğimiz Neva ağır aksak semaide şöyle diyor. Bildiği temamı alem ben dertmendi aşıkı. Ya Rab henüz halimi bilmez mi ola yarımen. Yani bütün insanlar benim gibi dertli bir aşığı tanıdı. Tanrım acaba emrinde olduğum sevgili henüz halimi bilmiyor mu?
Evet.
Diye bir şey, sesleniş duyacaksınız. Başka bir yaklaşımı da usuller var Türk müziğinde biliyorsunuz. 7-8'lik, 18'lik, 5-8'lik filan. Cümleler bu usullerin başında başlıyor. Fakat Kadri Çelebi'nin bazı yapıtlarında kimi cümleler ölçünün ortasında veya sonunda bir yerde başlıyor. Örneğin dinleyeceğimiz yapıtta ilk dizeden sonra Beli Dost, Behey Zalim şeklinde kısa bir terennüm var.
Evet.
Orada 18'lik usulün 8. sekizliğinde başlıyor cümle. Nikriz Yürük Semai'de ise başta uzun bir terennüm var. Tabii onu bugün dinlemeyeceğiz biz. 6-4'lük ölçünün 5. dörtlüğünde o terennümden sonraki cümle başlıyor. Bu iki şey dinlemeyi çok daha güzel kılan buluşlar. Kadri Çelebi bu tür buluşları yapanların arasında. Daha sonra 18. yüzyılda Ebu Bekir Ağa ve 19. yüzyıl başlarında Hamamizade Dede Efendi başta gelmek üzere birçok bestecimiz bunların çok daha güzel, çok daha ustaca örneklerini koyuyorlar ortaya. İsterseniz Neva Yürük, Neva Ağır Aksak Semai'nin şiirini de okuyayım size.
Çok seviniriz.
Sevdi bu gönül seni, yaman eylemedi. Çekti sitemin bunca, figan eylemedi. Bir çare zayıfı imtihan etmek için ızhar-ı muhabbet etti, kan eylemedi. Yani bu gönül seni sevmekle kötü bir şey yapmadı.
Hı hı.
Bunca yıl sitemini çekti, sesini bile çıkarmadı. Bu zayıf insanı sınamak için aşkını açıkladı ama bunu da kan dökmeden yaptı diyor.
Evet, çok güzel.
Şimdi ben sözlerime son verip yerimi müziğe bırakmak istiyorum ama hemen şunu söyleyeyim. Dinleyeceğimiz yorumu Zeki Müren söylüyor. Fakat Zeki Müren'in ilk yıllarda İstanbul Radyosu'nda herhalde yaptığı programlar vardı. Orada söylemiş olmalı. Çok güzel bir yorum.
Dinliyoruz.
Dinlemeye geçelim.
Şimdi biz de size teşekkür edelim bize katıldığınız için. Müzik yazarı emekli Profesör Sayın Önder Kütahyalı ile birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi Zeki Müren'i dinliyoruz. Sevdi bu gönül seni, yaman eylemedi.
Sevdi bu gönül seni. Thank you.
Saatimiz 12.22 sevgili dinleyenlerimiz, Engelli Koşu programı İzmir Radyosu'ndan devam ediyor. Biraz sonra engelli panosu köşemiz olacak, bir konumuz olacak burada. Hemen ardından Yasalar Engel Değil ile avukatımız Cafer Tüzün bizlerle olacak. Telefon numarasını bir kez daha hatırlatalım. 0232 444 24 01 numaralı telefondan sorularınızı iletebilirsiniz kendisine. Ve öykü sever dinleyenlerimiz olduğunu biliyoruz. Her zaman beklediklerini biliyoruz. Onlar için bir de engelli öykümüz var bugün programımızda. Ve elektronik posta adresimizi de bir kez daha verelim. engellikoşu@trt.net.tr adresine iletilerinizi bekliyoruz.
Engelli panosu.
Yaklaşık 2 yıldır evin dışına tekerlekli sandalye ile çıkabiliyorum. Türkiye'de bir engelli olarak hissettiğim var olmadığım. Yani varım da birey değilim. Neden mi? Sokağa çıktığınızda benim gözümle bakın. Çıktığınız kaldırıma ben de çıkabilecek miyim? Bir düşünün. Bir gününüzü bensiz bana verin. Yürürken beni düşünerek yürüyün. Hesap edin kaç kaldırım sizi yolunuzdan edecek. Kaç hesapsızca yapılan dik rampada birilerinden yardım isteyeceksiniz. Sizlerden destek bekliyorum. Sesimi duyurmak ve bu sese sizleri de katmak istiyorum. Sesimiz daha güçlü çıkarsa bir şeyleri değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Diyerek özürlüğe saygı, kaldırımlara rampa sloganıyla imza kampanyası başlatan Kübra Çiğdem Lille'in bu gayretini, mücadelesini engelli panosundan duyurmak istedik. Ve kendisi şu anda telefon hattımızda. Sayın Kübra Çiğdem Lille, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ederim bana bu imkanı tanıdığınız için. Öncelikle çok güzel bir başlangıç yaptınız.
Teşekkür ederim.
Benim söyleyeceklerimin çoğunu siz söylemiş oldunuz böylelikle.
Ama sizin söyleyecek çok şeyiniz var, onu biliyoruz. Ama öncelikle sizi biraz tanımak istiyoruz. Biraz bize engelinizden söz edebilir misiniz acaba?
Engelim spastik bir rahatsızlık. Hereditary spastic paraparesis adında. Ötü bir rahatsızlık. Ailemde, büyüklerimde vardı. Son nesil olarak da bende var. İnşallah diğerlerinde olmaz.
Umuyoruz.
Yaş ilerledikçe çoğalıyor. Sonum yatalak. Yani elimden geldiğince dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Pozitif olmaya çalışıyorum.
Evet. Bir imza kampanyası başlattınız.
Evet.
Ve geçtiğimiz günlerde de sonuçlandı değil mi? Neden böyle bir şey ihtiyacı duydunuz acaba? Hani rampa olmadığına, kaldırımların dikkat çekmenin yanı sıra topluma ve yerel yönetimlere bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz sanıyorum.
Evet.
Engelliyi fark et demek istiyorsunuz.
Evet, evet. Şimdi öncelikle şöyle bir şey, aslında ben bile farkında değildim bir engelli olarak. Nisan ayı başlarında bir doktor randevum vardı. Evimden yaklaşık 500 metre ileride ve araba giremeyen bir sokakta,
evet.
Dominik Caddesi'nde. Rica ettim yeğenime, dedim sabahtan geliver, dedim sen götürürsün çünkü araba girilemiyor. Dedik nasıl olsa rampalar var. Fakat her gittiğimiz rampanın başında rampa var, karşıya geçiyorsunuz, basamaklı rampalar. Hı hı. Yani gördüğüm kadarıyla Türkiye'de eğer engelliyseniz kesinlikle birinin sizin yanınızda olması lazım ki sokağa çıkabilirsiniz. Bakın doktora bile giderken artık diğerlerini söylememe gerek yok. Bunu fark ettim ve hemen ertesi günü önce valiliğe, oradan da emniyet müdürlüğüne gidip yasal iznimi aldım. Hı-hı. Unutamadığım da bir şey, emniyet müdürlüğünden çıkarken, binadan ayrılırken 97 tane imzalı çıktım.
Oh, çok güzel.
Yani buradan da çok çok teşekkür etmek istiyorum emniyet mensuplarına. Sağ olsunlar, imza günümün bitimine kadar bana her gün destek verdiler. Her gün çiçek getirdiler. Bazen insanlara hak veriyorum, anlayamıyorlar ne olduğunu. Çünkü bu konuda, yani bu konuda derken imza kampanyası yapıp insanları dolandırılmalar da olmuş Türkiye'de. Sağ olsun polisler o güveni vererekten insanlardan imza topladılar.
Evet.
Yani okullardan öğrenciler imza topladılar.
Ne kadar güzel. Çok yani, yardımcınız da oldu. Yani katılım...
Elbette, elbette. Dernek olarak da çok zaten saydığım, sevdiğim AKUT tarafından çok büyük destek aldım. Belki basında görmüşsünüzdür.
Hı hı.
Onların desteği çok çok güzeldi. Üniversite öğrencileri, işte hemşireler, doktorlar gelip iki gün boyunca benim için imza topladılar. Çünkü ben evimin önünde imza toplayabiliyordum. Şöyle bir şey, evimden çıktığımda yaklaşık 150 metre ilerideki yaya geçtiğini ben kullanamıyorum. Şunu sormak istiyorum sizlere. Benim bu bireysel hakkım değil mi?
Kesinlikle.
Sosyal yaşam dediğimiz toplu kullanım alanlarını eğer ben kullanamıyorsam ben birey olamıyorum. Ama ben bir bireyim. Şimdi şöyle bir şey, yurt dışında yaşarken ben gönüllü olarak çalışan bir bireydim.
Hı hı,
hastanenin, hospis denilen ölümü bekleyen hastaların bulunduğu yerde meleklik yapıyordum. Yani... Pozitif enerjimle, gülümsememle, esprilerimle o insanları yaşama bağlamaya çalışıyordum. Ve bunun takdirini de alıyordum doktorlardan.
Hı hı.
Ama buradayken inanın kendimi asalak gibi hissediyorum. Asalak derken yani zaman,
yani...
ama bakın gerçektir bu. Zaman asalığıyım ben. Yani ben ve benim gibiler. Bu sadece sizlerin görememesi de değil aslında. Ben şeylere de kızıyorum. Özürlü kişilerin aileleri de bence çok sessiz kalmışlar Türkiye'de.
Hak aramak adına.
Hak aramak adına yani.
Evet.
Kendileri de fazla umursamıyor gibi. Bilemiyor, onları da yargılamak istemiyorum ama fazla ses göremiyorum. Ama işte
aileleri bırakın, engelliler de çok farkında değil galiba.
Farkında değiller, farkında değiller inanın. Yani ben diyorum ki sizlere bir lokal kurulmuş, neden kendinizi sadece orada eğlenmek hakkını buluyorsunuz diyorum. Gelin hep beraber Kordon'a gidebilelim, hep beraber Karşıyaka'ya gidebilelim, hep
evet.
beraber Güzel Yalısı'nda deniz kıyısında balık avlayalım. Bunu anlatamıyorum onlara. Ama inşallah bu mücadelemiz Türkiye geneline çıksın istiyorum.
Şu ana kadar İzmir'den mi sadece?
Sadece İzmir'den. Geldi. Aslında şöyle bir şey, ben sizin okuduğunuz Bir Gününüzü Bana Verin adlı maille
evet.
ben insanlara ulaşmaya çalıştım.
Evet.
Almanya, Fransa, Hollanda'daki Türk çalışanlarına varıncaya kadar ulaştım. Ama bu tabii bir sayı çıkaramıyordu benim için, yani resmi bir sayı değildi. Adana 180 tane, Kayseri 1172 tane bana imzalı kargoyla imza gönderdiler.
Evet.
Bu benim 43 bin içinde. Hı hı. Yani hı hı. İzmir dışından da duyarlı insanları bulabildim.
Hı hı. Ama yani, tabii çok daha fazlası olabilir. Özellikle engellilerin bu kabullenmişlikten sıyrılıp hakkını aramaya çalışması gerçekten aslında, başlarsa evet.
Aslında benim basında ilk belirttiğim rakam 50 bin idi ki bana göre komik bir rakamdı. Çünkü benim bu istediğim siyasi bir şey değil veya olsa da olur olmasa da olur dinilebilecek bir şey değil. Ben yaşama hakkımı istiyorum, sosyal yaşam hakkımı istiyorum diyerekten evimin önüne çıktım. Hı hı. Ama 43 binde kaldım, şaşırdım. Ama bakın inanın sağlam bir insan olsaydım ben 100 bine de bulurdum. Kapımın önünden ancak 43 bin tane toplayabildim. Ama tabii bunun yanında çok böyle sağduyulu insanların da desteğini alarak hiç unutamıyorum. Küçük bir çocuk 7 ya da 8 yaşında bana imzasını verirken ben demişim ki ona anneni de getir imza versin. Hiç unutmuyorum pazar günü bir elinde annesi bir elinde çiçek bana çiçek getirmiş annemi de size getirdim. Yani keşke herkes böyle hissedebilse. Kimisine bir imza dedim, bana bir lira vermeye kalktılar. Tamam kabul ediyorum onların kalplerinin temizliği ama biraz da şey olmuş sanırım Türkiye'de özürlü olmak, bunu bir de rol olarak yapanlar da var. Sakat dediğin zaman hep bir şeyler istemek. Maddi, manevi hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece yasal hakkımı istiyorum. Madde 66'daki rampaların yüksekliği %6 olması lazım. Ama ne yazık ki geçenlerde bile resmi dairedeki rampanın eğimi %15'ti. Ve
tabii
ben çıkamıyorum bu rampadan.
Evet, yurt dışında da yaşadığınız için farkı da çok net görüyorsunuz. Oradaki Türkiye'de
bir farkı söylemek
daha...
istiyorum. Belki antipatik kuramayabilirsiniz. Bunu herkes becerebilir veya beceremez. Amerika'dayken eşim bir ara kör oldu. Şeker hastasıydı kendisi. Doktorlar beni bir hafta kör yaptılar.
Evet.
Neden? Onu hissedebilmek için, onun ne yaşadığını anlayabilmek adına. Ben diyorum ki insanlarımıza bunu aile içinde, dostların arasında bir yarışmaymış gibi gözlerini kapatıp bir kör olmanın ne demek olduğunu, kulaklarını kapatıp duymamanın ne demek olduğunu, yürüyememenin ne demek olduğunu, oyun oynarmış gibi yaşayacak olurlarsa karşılarına çıkacak olan sorunların ne olduğunu yaşayarak hissedecek olurlarsa benim ne demek istediğimi anlayacaklar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah tüm Türkiye'de sesimizi duyuralım ki hakkımız gereği versin. Çünkü kanunlarda var ama kanunu işletmiyorlar. Beni üzen bu.
Evet, duyarlılık gösteren
lütfen,
herkese
istiyorum.
Teşekkür edelim.
Ve 200 bine yakın gazimiz var ülkemizde. Bana saygıları yoksa gazilerimize, bu vatan uğruna gazi olan insanlarımıza, gençlerimize saygı duyulup şu yollar yapılsın.
Evet. Eminim herkes bir kez daha düşünecektir bu sözlerin üzerine.
İnşallah.
Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben çok çok teşekkür
Sayın
ediyorum.
Kübra Çiğdem
Sağ olun,
Dile.
Var olun.
İyi,
İyi
günler
çalışmalar.
Gel gülümse, elek kalbine yol ver, değişir.
Yasalar engel değil.
Sevgili dinleyenlerimiz, avukat konuğumuz Sayın Cafer Tüzün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Tüzün.
Hoş bulduk,
Tüzün.
Sağ olun.
Evet, birçok soru geliyor dinleyicilerimizden. Biri şu anda telefon hattımızda. Peki, Afyon'dan bir dinleyicimiz. Afyon İşçihisar'dan Sayın İbrahim Erkan. Alo.
Alo.
Hoş geldiniz programımıza Sayın Erkan. Evet, avukat konuğumuza sorunuzu alabilir miyiz?
Alo.
Buyurun efendim.
İyi günler efendim.
İyi günler.
Ben İbrahim bir sorum var efendim.
Buyurun efendim, buyurun.
Ben depremzede.
Geçmiş olsun.
%100 görme özürlüyüm.
Evet.
O kooperatife kayıtlı oldum. Bir ev yaptırdık.
Evet.
Fakat işte aidat üyesi olduğu için üye parası vermem lazım mı yoksa vermemem mi lazım?
Yani şimdi siz bir kooperatife üye oldunuz, konut kooperatifine.
Evet.
Bu konut kooperatifinde üyesiniz.
Evet.
Aydan aya bir aidat tabiatıyla olacak.
Evet.
Bu aidatı verecek miyim, vermeyecek miyim?
Evet efendim.
Şimdi bu kooperatif bir yapı konut kooperatifi.
Evet.
Her üye gibi
bu
her üye gibi siz de bu aidatı vermek durumundasınız. Ama çok yoksul bir kimsesiniz, depremzedesiniz. Bana göre bulunduğunuz ilin sosyal dayanışma merkezine başvurun. Yani bu fondan size yardım edilmesini talep
evet.
edin. Ola ki yardım ederler. Olanakları varsa, durumunuzu sade
evet.
dille, dürüstçe anlattığınızda herhalde birileri ilgi gösterip yardım edebilir. Ama yasal bir...
Efendim ben telefonu kapatayım mı? Benim telefonumda bir problem
evet,
var.
Evet, ben de bunu söyleyecektim Sayın Erkan. Siz kapatırsanız Sayın Tüzün'ü dinleyebilirsiniz. Siz kapatın lütfen.
Kapatayım telefonu. Ben efendim. Radyodan dinleyeyim çünkü hışırtı var.
Evet, evet. İyi günler diliyoruz.
Şimdi bu aidat ödemek durumundasınız. Ancak çok yoksul ve depremden büyük ölçüde zarar gördüğünüzü söylüyorsunuz. Bulunduğunuz ilin Sosyal Dayanışma Vakfı'na başvurmanız halinde ola ki size yardım edilebilir ama yasal bir yükümlülüğü yok bu kurumların. Ancak imkanları ölçüsünde ve oradaki yöneticilerin takdiri sizin içinde bulunduğunuz durumunda ne olduğu ortaya çıktığında yardım imkanı sağlanabilir. Bu yolu deneyiniz.
Evet, bunu deneyebilirler. Niğde'den bir dinleyicimiz Gülseren Coşkun'un bir sorusu var. %100 görme engelliymiş kendisi. Engelli aylığı alıyormuş. Fakat bu ücretin azlığı nedeniyle sıkıntı çektiğini söylüyor. Bakım aylığı da alabilir miyim diye soruyor.
Şimdi bakım aylığı tek başınasınız. Bu aylığı alıyorsunuz. Bakım aylığı alma imkanınız yok.
Evet. Kayseri'den Hatice Yıldırım'ın bir sorusu var. Mayıs 2005'te çıkan yasa gereğince engelli vatandaşlarımızın şahit olmadan da imza atma yetkilerine serbestlik getirilmiş. Fakat bu yasadan sadece engellilerin haberdar olması yetmiyor diyor. Hastane, banka gibi yerlerde imza atarken şahit istenmesi yüzünden sıkıntı çekiyorlarmış. İş yerlerinin bu konuda bilgilendirilmesini istiyorlar. Her defasında şahit getirmek mümkün olmuyor. İşlerini kendileri görmek istiyorlarmış. Aslında bu bir hani sorudan çok bu bir dilek ya da bir uyarı.
Yakınma. Evet.
Bir başka dinleyicimiz şu anda telefon hattımızda. Konya'dan Ümran Akbal. Alo.
Alo.
Merhaba.
Merhaba, iyi günler.
Sizi dinliyoruz Sayın Akbal.
İyi günler. Ben görme engelliyim. %100 görme engelliyim.
Evet.
Bir iş bulamadığım için ben bu engelli aylığını alıyorum ve babam SSK emeklisi.
Hı hı.
Yalnız bu bakım aylığını alabilecek miyim? Ben bunu Sayın Avukat'ına sormak istiyorum. Bu bakım aylığını aldığım zaman bu engelli aylığını iptal ettirebilirim. Eğer şeyse, gerekiyorsa.
Hı hı.
Bunu sormak istiyordum.
Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz.
İyi günler.
Şimdi babanız sosyal sigortalardan emekli anladığım kadarıyla. Siz bir aylık alıyorsunuz bu 2022'ye dayanarak. Bu aylığı aldığınıza göre başkaca bir menfaatiniz söz konusu değil. Esasında babanızın bakımı altında olmanız halinde bile bu aylığı almış olmanız bir avantajdır. Bu durumunuzu koruyun.
Evet. Bir dinleyicimiz daha benzer bir soru Hatay'dan Emine Ak ulaşmış bize. Ailesindeki 4 kardeş %100 görme engelliymiş. Engelli maaşı alıyorlar diyor. Fakat bakım aylığı alabilmek için başvurduklarında kardeşlerden sadece bir tanesine bu aylığı bağlamışlar. Kardeş ve aynı aileden olmaları nedeniyle kardeşlerin hepsi hak etmiyor mu bu aylığı diye soruyor.
Bu 5579 sayılı yasa Şubat ayında çıktı. Bakım aylığını düzenleyen bir yasa. Bu toplam gelirleri asgari ücretin 3'te 2'sinin altında olması halinde, ortalama gelirleri 3'te 2'sinin altında olması halinde alabilirler. Yani 403 lira, 3 aşağı 5 yukarı 270 lira dolayındadır 3'te 2'si. Ortalama aile fertlerinin toplam geliri kişi başına düşen 270'in altında olması halinde, hı hı, bu aradaki farkı alma imkanları var.
Bu arada üzerlerinde mal varlığı da yokmuş bu ailenin. Bunu da belirtmişler.
Tabii. Bu da bir hak etmede makul bir, haklı bir gerekçe olarak karşımıza çıkıyor.
Evet, bakım aileyle ilgili birçok soru gelmiş gerçekten. Ya, ya. Bu konuda çok soracakları var dinleyicilerimizin. Bu arada geçen hafta yarım kalan bir konumuz vardı Sayın Tüzün, değil mi? Kamuya, evet, ait iş yerlerinde çalışan özürlerin, ya, hakları, evet, konusunda, tamam, söyleyecekleriniz vardı. Buna dönelim
şimdi
istersen.
Şimdi kamu iş yerlerinde çalışan özürlüler ve eski mahkumların, hükümlerin çalışma düzenini 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası'nın 32. maddesi de çıkan bir yönetmelik bunu sağlıyor.
Evet.
Bu yönetmelik bu düzeni ve sınava alınma koşullarını düzenliyor. 21 Nisan 2006'da çıkmış bir yönetmelik bu. Bu daha geniş bilgiyi dediğim gibi 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Yasası'nın 32. maddesinin K bendine göre düzenlenmiş bir yönetmelik. O yönetmelikle bunlar bu bilgileri oradan elde edebileceklerdir. Burada engellilerin kamu işyerlerinde yine paraleli olan özel sektör gibi her kamu işyerinde %100 kişiye 6 kişi olmak üzere özürlü ve eski mahkum alınıyor. Bunun yarıda, en az yarısı özürlü olacak. Bunların sınavları yine merkezi sistemle yapılmaktadır.
Evet.
Zamanımız var mı bilmiyorum.
Var var. Evet.
Tamam. Merkezi sistemle bunlar uygulanmaktadır. Şimdi ilk koşul, değerli dinleyenlerimizin, değerli engelli dostlarımızın iş kurumuna iş istemek için başvurmaları da gerekiyor. İş kurumu talepleri alacaktır. Yani bilecek ne kadar benim iş isteyen engellim var. Bu bilinecek ve kamu iş yerleri, ki kamu iş yerleri dendiği zaman biliniyor, kamu bankaları, belediyeler, diğer katma değer bütçeler, bütçeli kurumlar ve sayısız bunlar. Bunlar her biri 100 işçide, demin dediğim gibi yasanın öngördüğü oranda engelli çalıştırmak zorunda. Kontenjanlarını, benim şu kadar işçim var, benim şu kadar engelli çalıştırma imkanım vardır diye iş kurumuna bildireceklerdir. İş,
evet,
kurumu da bunları ÖSYM'ye bildirmek suretiyle ÖSYM sınavları yapılmakta. Bu sınavlarda en yüksek başarıyı elde edenler sıralamasına göre bir talep eden, diyelim ki bir hastane, somut örneklerle yola çıkarsak bir hastane 10 işçi özürlü alacaktır. Buraya 2 katı kadar listeyi veriyor Türkiye İş Kurumu. Bu 20 kişi için de mülakat yoluyla ilk 10'u alıyor,
evet,
kamu kurumu. Bu kamu kurumları %ile bağlı değil. Yani bu yaptıkların üstünde ben daha çok işçi çalıştırıyorum derse tabii mutluluk vericidir. Ve nitekim böyle kurumlara da duyuyoruz. Önceden aldığı özürlü işçiden verim elde ettiği ve orada umulmadık başarılar gördüğünde daha da özürlü işçi alıyor ve bunları biz İzmir ve diğer illerde duyuyoruz doğrusu. Tabii farklı tutumlar içinde olan kamu kurumları da var ama yani bu pozitif olaylar engelleri sevindirmekte.
Hı hı.
Şimdi il içinde bir kamu kurumuna bağlı diğer iş yerlerini gündeme getirelim. Bir ilin farklı yerlerinde, diyelim ki Ankara'nın Yeni Mahalle'de bir kamu kurumu var. Altındağ semtinde bir kamu kurumu var. Toplam işçi sayısı üzerinden özürlü alacaktır. şu düşünülebilir. Diğerinde 30, diğerinde 40 işçi var. Evet. Efendim her biri 50 işçiyi çalıştırmadığı için özürlü çalıştıramaz anlayışı yanlıştır. Toplam 30 artı 40 çalışan işçi olduğuna göre o ilde bunun üzerinden yapılacak hesapla özürlü işçi alacaktır ki bu özürler için bir avantajdır.
Hı hı.
Bu kamu iş yerlerinde yeraltı ve sualtı işlerinde özürlü çalıştırılamaz. Zaten oralar diğer özel sektörde de bunları değinmiştik. Başlı başına bir risk bölgesidir. O nedenle orada çalıştırılmaları da mümkün değildir. Bu sınavlar dedik merkezi sisteme göre 3 kategoride yapılıyor. Lisans ve lisansüstü mezunları için bir A grubu sınavı yapılıyor. Ön lisans mezunları engelliler için B grubu sınav yapılıyor. Orta öğretim kurumları mezunları için de C grubu sınavlar yapılıyor. Bu evet. Sınavlarda başarılı olacaklar. Ondan sonra kurum da kendi içinde bunları kendi yapacağı mülakat sözlü sınavla bunları alacaktır.
Hı hı.
Şu gündeme gelebilir. Efendim birinin özürü %85, birinin %50. O halde ben %50 özürlüyü tercih ediyorum diyemez bir kamu kurumu. Peki ayrıcı nedir? Ayrımı şu olabilir. Aradığı meslek grubuna göre bu ayrımı yapacaklar. Yoksa özür oranının birbirinden farklı olması farklı tercih sebebi olamaz. Mümkün değildir. Bu da bir ayrımcılığa aykırıdır zaten. Ayrımcılık yapılamaz bu konuda.
Evet. Ve bu durumlarda kesinlikle dinleyicilerimizin de haklarını aramaları gerekir. Tabii. Bunu da bir kez daha hatırlatıyoruz.
Lütfen onlardan uyarımız şu oluyor. Bulunduğunuz iş kuruma adlarınızı yazdırın, başvurunuzu yapınız. İki,
hı hı.
Oralarda bir rehabilitasyon merkezi varsa mutlaka kendinizi rehabilite edin. Mesleğe hazırlayın.
Evet.
Aksi halde kamu kurumları da olsa, özel sektörde olsa bu özürlü işçi adaylarına fazla sıcak bakmıyor diyoruz.
Hı hı. Sayın Tüz'ün sorular gelmeye devam ediyor ama tabii ki süremiz kısıtlı. Bugün hepsine cevap veremeyeceğiz ama dinleyicilerimize teşekkür edelim. Gelecek hafta da sayın konuğumuz bizimle birlikte olacak. Sorularınızı gelecek hafta cevabını alabileceksiniz.
Değil mi? Değil mi?
Bunu da söyleyelim. Teşekkür edelim yine de bize ulaştıkları için. Size de teşekkür ediyoruz Sayın Cafer Tüz'ün. İyi günler diliyorum.
Sağ olun, benden size iyi günler.
Engel sizsiniz. Engel sizsiniz.
Ne zordur bilirsiniz soğuk kış günlerinde işe gitmek. Başınız yastığın sıcağını terk etmek istemez bir türlü. Sizi uyandıran dünyalar tatlısı anneniz de olsa ne çekilmez gelir sesi kulağınıza. Aklınıza sokağın çelik grisi soğuğu geldikçe ayaklarınız daha bir sokulur yorganın sarı sıcağına. Ama yine de her sabah yüzleri yer çekimine yenik çizgilerle bezenmiş insanlar arasındaki yerinizi alırsınız. Otobüs durağının yarı korunmalı kuytusunda. Sizi bilmem ama ben öyleydim. Sizin durağınızı da bilmem ama bizim durak böyle. Böyleydi. Ta ki o sabaha kadar. Yine her sabahki zoraki arkadaşlarımla otobüs durağının yarı korunmalı kuytusunda yüzlerimizde yer çekimi mağlubu yüz çizgilerimiz gelip geçen taşıtların sıçrattığı çamurlardan kaçınarak otobüs bekliyorduk. Birden o geldi. Kırmızı başlıklı kız. Düzeltiyorum. Tekerlekli sandalyeli kırmızı başlıklı kız. Tam karşımızda. 15-16 kazma dişli kurdun karşısında durdu. Hafiften atıştıran sulu sepkenden ve soğuktan korunmak için giydiği kırmızı yağmurluğun kırmızı başlığını indirdi ve gülümseyerek "Günaydın," dedi. Yüzümdeki çizgiler meğer ne kadar asi ve savaşçı bir ruha sahiplermiş. Benden habersiz yer çekimine isyan bayrağını çekivermişler. Evet, çekivermişler diyorum. Yer çekimine karşı başlattıkları isyandan haberim bile olmadı çünkü. Sadece benim mi? Tüm duraktakilerin de öyle. Sanki birden güneş kara bulutların arasından sıyrılıp ışığını ve sıcağını sundu durağa ve caddeye. Aydınlandık, ısındık. Ne kadar zaman sonra ve ilk olarak kim akıl etti hatırlamıyorum. Aramızda yer açarak yarı korunmalı sığınağımıza buyur ettik. Tekerlekli sandalyeli kırmızı başlıklı kızı. İşte o zaman fark ettik. Kaldırımda değil caddedeydi. Hemen iki kişi atılıp tekerlekli sandalyeyi iki yanından tuttu ve kaldırıma çıkarıp aramıza getirdi. Park yeri yok, dedi gülümseyerek. Ne yapsınlar? Kaldırıma park ediyorlar araçlarını. Kaldırıma park edenler adına açıkladı durumu ve bağışladığını gülen yüzüyle vurguladı. Durumdan en çok yakınan bizken. Caddede dururken korna çalıp selektör yaparak "Yolumdan çekil, yoksa ezerim!" dercesine bir karış arkasından geçen sürücülere de bir açıklama ve bağışlama geldi ardından. Haklılar canım. İstemeden de olsa yollarını işgal ediyorum. Ne yapsın adamcağızlar? Bir açıklama ve bağışlama da, hatta özür, otobüs durağa yanaşıp kapısını açtığında bekliyordu bizi. Tekerlekli sandalyesini ben önden, bir arkadaş da arkadan tutup otobüse taşırken, şanssızlık işte. Halbuki özel tertibatlı otobüslerden de vardı bu hatta, dedi ve mahcubiyetten yarı kapanan göz kapaklarının altından, koridorda şikayetçi gözlerle bakan yolculara gülümseyerek, rahatsız ettiğim için özür dilerim, dedi ve ekledi. İlk günden işe geç kalmak istemedim de. Aslında gözlerindeki ışıltı ve gülüşündeki sıcaklık yetmişti koridordaki tüm asık yüzlülere. Daha sözlerini bitirmeden bahar geldi tümünün yüzüne ve koridor ısınıp aydınlanırken aralandı. O gün pür neşe geçti günüm ve o güne kadarki en verimli iş günüm oldu. Ertesi gün umutla geldim durağa. Duraktaki herkesin yüzünde de aynı umut vardı. Ama o gelmedi. Ertesi gün de gelmedi. Daha ertesi gün de. Yer çekimi yine eski gücüne kavuşmaya başlarken yüz çizgilerimizde, dişlerimiz de uzayıp kazmalaşmaya başlamıştı bile. Herhalde bir hafta sonraydı. Bir gün markette karşılaştım onunla. Çalışmaktan vazgeçmiş. Çünkü bizim semte çalışan yalnızca bir tane özel tertibatlı otobüs varmış. O da saat 10'da sefere başlıyormuş. Engellilerin çoğunun çalışmadığı sabah erken saatlerde otobüse ihtiyaçları olmayacağı düşünülerek. Doğru ya. Engelliler, yok, kinayeli de olsa gerisini getiremeyeceğim. Ertesi sabah duraktaki arkadaşlara anlattım durumu ve hemen aramızda imza toplayıp belediye otobüs işletmesine başvurduk. Bir durak dolusu imza yetmedi ama bir semt dolusu imzayı görünce pes ettiler. Ve ışıltılı gözleri gülen yüzüyle durağımıza döndü. İşte bizim durağa bahar böyle geldi. Bahar? Sahi. Size adını söylememiştim değil mi? Bahar. Evet, artık bizim durakta hep bahar var. Her sabah gülümseyerek açıyorum gözlerimi ve tekmeleyerek atıyorum yorganı üzerimden. Eminim tüm durak arkadaşlarım da öyledir. Çünkü hepsi gülen yüzlerle geliyorlar durağa ve ışıltılı gözlerle birbirimize bakıp günaydın diyoruz her sabah. Sahi, biz eskiden birbirimize günaydın da demezdik.
Ufuk Baltacı'nın yazdığı bu güzel öyküyü Gürol Tombul seslendirdi sizler için sevgili dinleyenlerimiz.
Fark ettiniz mi? Bazıları daha zor yürüyor ama bazıları koşarken bir yere varamıyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sessiz ama bazıları cümlelerle hiçbir şey söylemiyor.
Fark ettiniz mi? Bazıları sadece bakıyor ama bazıları görmeden anlıyor.
Her çarşamba TRT Radyo 1'de
Engelli Koşu'da buluşalım.
Sevgili dinleyenlerimiz, saatimiz 12.56 oldu. Artık size veda etme vaktimiz ama sizden ayrılmadan önce iletişim yollarımızı tekrar hatırlatmak istiyoruz. Engelli Koşu'ya ulaşmak için yayın sırasında kullanabileceğiniz telefon numaramız 0232 444 2401. 0232 444 2401. Yayın dışındaki kullanabileceğiniz telefon numaramız yine 0232 411 42 60. 411-42-69. Elektronik posta adresimiz engellikoşu@trt.net.tr. Mektup adresimiz ise TRT İzmir Radyosu Engelli Koşu Programı 35220 Alsancak, İzmir. Bu yolların hepsinden bize ulaşmanızı bekliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Deneyimlerinizi anlatmanızı istiyoruz, sorularınızı iletmenizi istiyoruz, bekliyoruz. Ve artık sizlere veda ediyoruz. İzmir Radyosu'ndan bizler, programı hazırlayan Ahmet Büyükçul Hacı, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve programı sunan ben Sıla Kaya, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Gelecek çarşamba Engelli Koşu Radyo 1'de.
Engelli Koşu. TRT Podcast'in yayınını dinlediniz.